Ayrım 3.
Her gün gözümüzün önünde durup da çoğumuzun ona dair bilgisi çok noksan olan bir şey varsa o da gökyüzüdür. Gökyüzü mavi, yuvarlak bir sahan kapağı gibi dünyanın üzerine geçirilmiş görünür. Hatta içinizden çoğunuz bunun direksiz nasıl durduğuna şaşıp kalırsınız. Gök bitmez tükenmez bir boşluktan ibarettir. Bu boşluğa astronomi dilinde uzay denir. Bu gördüğünüz koca mavi gök tavan gibi kubbe biçimi, mavi maddi bir şey değildir ki onu öyle durdurabilmek için direk dikmeye lüzum olsun. O mavilik hava yığınının sebep olduğu bir renktir. Birçok camı yan yana dizip de bunların arkasından öbür tarafa baktığınız zaman nasıl bir yeşillik görünürse bu da tıpkı öyledir. Bulutsuz duru havalarda başımızın üzerinde gördüğümüz o mavi kubbe bir görme yanlışından başka bir şey değildir. Geceleri görülen yıldızların gökte bir kubbenin iç yüzüne çakılmış gibi görünmesi de göz aldanmasından ileri gelme bir şeydir. Bu yıldızların birbirine olan uzaklıkları akıllara şaşkınlık, zihinlere durgunluk verecek kadar ziyadedir. Bunlardan ancak iri rasat dürbünleriyle görülebilenlerin uzaklığını kestirebilmek için trilyonlarca kilometre uzaklara çıkmak gerekir. Uzayın akıl almayan derinliği içine gömülmüş olanlarla bizim aramızdaki mesafeyi ölçebilmek için kullanılacak mil, fersah, kilometre vesaire gibi en uzak ölçü birimleri hükümsüz, hatta birer sıfır hiçliğinde kalır. Ucu bucağı teknik bilginin ölçme gücünden dışarıda kalan bu boşluğun içi güneşlerle gezegenlerle doludur. Güneş nedir, gezegen nedir? En sade sözlerle şimdi size bunları anlatayım. Güneşler çevrelerine ışık ve sıcaklık saçan iri birer alev ateş parçalarıdır. Gezegenler bizim güneşimizin çevresinde dönenlere nispet edilirse aslında onlar da birer ateş parçasıyken zaman geçtikçe üzerleri dünyamız gibi kabuk bağlayarak artık parlaklığı kalmamış ama ışık ve sıcaklığı çevresinde döndükleri güneşten alan dünyalardır. Dinleyici hanımların içinde bugüne kadar astronomi hakkında hiçbir bilgi edinememiş olanlar bu sade sözlerden pek kesin bir gerçeğe ulaşamazlar sanırım. Tariflerimi daha da sadeleştireyim. Bahçede, kırda, pencere kenarında, balkonda elbette rastlamışsınızdır. Tekerlek tekerlek örümcek ağları vardır. Örümceğin kendisi bu ağın göbeğinde oturur, bu kurduğu tuzağa düşecek avları bekler. Şimdi böyle bir ağı gözünüzün önüne getirip orta yerdeki örümceği güneş diye alarak onun çevresinde dolana dolana büyüyen örümcek tellerinin üzerinde de birbirinden uzak noktalarda ufak ufak gezegenler düşününüz. Uzay içindeki güneş sistemi denilen şekli o topluluğu biraz aklınıza canlandırmış olursunuz. Ama gezegen demek gidici yürüyücü demektir. Örümcek ağının çevresinde var kabul ettiğimiz gezegenler kımıldamadığı halde güneşin çevresindekilerin hepsi kendilerince belirli hızlarla birer hayali halka üzerinde ta yaratılıştan beri hiç durmadan dolanmaktadırlar. Her gezegenin güneşin çevresinde üzerinde döndüğü farz edilen hayali daireye o gezegenin yörüngesi adı verilir. Şimdi bu uzay, gezegen, güneş sistemi ve yörünge sözlerine iyice dikkat etmenizi rica ederim. Çünkü ilerideki tariflerimizin güzel anlaşılabilmesi için bu ilk tariflerimizin akılda tutulması lazımdır. Güneşi büyük bir muma, yani güzellik mumuna, gezegenleri de onun çevresinde dolanan pervanelere benzetirsek pek bayağı ama eskileri andıran bir şairlik yapmış oluruz. İçinize hiç okumamış olan hanımların pek sade de olsa bütün bu tariflerden daha memnun olmadıklarını anlıyorum. Güneşin uzayda çevresinde dönen gezegenleriyle beraber bir tarafa düşmeksizin öyle boşlukta nasıl asılı durduğuna çoğunuzun aklı almıyor değil mi? Hakkınız var. Biz bu dünyada öyle duygu aldanmaları, öyle sanılar içinde yaşarız ki bilimin bize gösterdiği büyük büyük teorileri, gerçekleri biz bu küçük aklımızla çevremizdekileri ufak tefek eşyaya benzeterek, uydurarak hep yanılırız. Düşmek nedir? Bir kere bunu düşünelim. Sokakta giderken düşmek, pencereden düşmek, damdan düşmek, minareden düşmek, nihayet yangın kulesinden düşmek. Bizim için düşmenin en büyük ölçüsü bu değil midir? Haydi bir baloncuyu birkaç bin metre kadar yüksekliğe çıktıktan sonra kazaya uğrayıp da düştü farz edelim. İşte bu kadar. Düşmenin bundan ilerisi bilim dışında düşünenler için bilinmeyen bir iş. Ondan öteye gidilmemiş ki nasıl ve nereye düşüleceğini bilelim. Uzayın ucu bucağı olmadığını söyledikti ya. Şimdi bir cismi salt boyut dedikleri bu boşluğun derinliklerine doğru sürüp götürelim. Yer yuvarlağını kaybedecek, uzak bir yere götürerek orada bırakalım. Şimdi bu cisim nereye düşecek? Her tarafı bizim aklımızın alamayacağı derecede bir genişlikle kuşatılmış. Hem düşmek denilince bu olayın yukarıdan aşağıya doğru olduğunu biliriz. Bizim için aşağılık, yukarılık yeryüzüne göre beliren bir şeydir. Yer yuvarlağından onu kaybedinceye kadar uzaklaşınca aşağı yukarı kelimelerinin manaları da bu uzaklıkla beraber kaybolmuş olur. Uzayın böyle bir noktasında madem ki artık aşağı yukarı kelimelerinin manaları yoktur, yukarıdan aşağıya hızlı inmek demek olan düşmek kelimesinin de bir anlamı kalmaz. Etrafı böyle salt boyutla, yani sonsuz bir boşlukla çevrili olan bir noktada yukarısı aşağısı yok, inmek çıkmak düşmek yok ama Bunlara bedel genel çekim denilen bir güç vardır. Kainattaki her cisim bu gücün hükmü altındadır. Bu kuvveti teknikte şöyle tarif ederler. Bu alemde var olan cisimler birbirlerini cevherleriyle düz orantılı, aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı olarak çekerler. Siz bu tariften hiçbir şey anlayamazsınız. Bu kanunların açıkça anlaşılabilmesi, matematik bilgileri, mekanik bilgisi ve benzeri şeyleri bilmeye bağlıdır. İşte bu çekim kanunu uyarınca uzaydaki hesapsız güneşler, gezegenler kendi hacimleriyle birbirlerine karşı olan uzaklıklarına oranla öyle bir düzen meydana getirmişlerdir ki her zaman matematik bir intizam içinde dönerler. Bizim güneşimiz uzaydaki sayısız yıldızlar arasında önemli olmayan bir yıldızdır. Güneş yer yuvarlağından 1.279.000 defa büyüktür. Bize pek büyük görünen bu dünyadan 1.279.000 kere büyük olan bir şeyin artık aşırı iriliğini tasarlayın. Ama uzayın sınırsız genişliği içinde bu koca cisim kaybolmuş bir noktacık kadar önemsiz kalır. Güneşimiz bulunduğu merkezden çekiminin görünmez ağı içinde tuttuğu gezegenlere güya hasretle kollarını uzatmış da onları çevresinde sapan taşı gibi çeviriyor sanılır. Bu gezegenler güneş çevresinde kendilerini çeken bu ateş merkezine düşmeyecek kadar büyük ama o tutkunluklarını o merkezi çekimden ayırıp uzaya fırlatabilecek kadar santrifüj itici güç yaratmaktan küçük birer hızla dönmektedirler. Sizin anlayacağınız bir kuvvet gezegenleri güneşe doğru düşürüyor, başka bir kuvvet de uzaya doğru itiyor. Bunlar ne güneşe ne de uzaya gidemediklerinden bu iki zıt gücün tayin ettiği bir ortamda dolanıyorlar. Güneşin çevresinde 8 gezegen vardır. Bunların hepsi kendi yörüngeleri üzerinde dolanırlar. Dünyamız 3. gezegendir. Yani güneşe bizden daha yakın Utarit ve Zühre adında iki gezegenden sonra bizim yörüngemiz gelir. En yakın olan Utarit'in güneşe uzaklığı 14.300.400'dür ve en uzak bulunan Neptün'ün 1 milyon fersahtır. Bu saydığımız gezegenlerden başka güneşin kendisinden pek ziyade uzaklaşan uçarı tabiatlı bir takım gezegenleri daha vardır. Bunların yörüngeleri elips dedikleri şekildedir. Daha Türkçesi yumurtanın bir ucundan öteki ucuna olan uzun yuvarlağı biçimdedir. Güneşin çekicilik hükmü şimdilik son gezegen sayılan Neptün'de bitmez. Daha ondan öteye milyarlarca kilometre mesafelere kadar sürer. Bu kuyruklu yahut perçemli dediğimiz sürtük gezegenler güneşten pek ziyade uzaklaşırlar. Uzaklaştıkça hızları azalır. Sonunda uzayın karanlık donmuş o ebedi ayrılık gecesinden bir korku hissi ve sevgili hasretle sarılarak ağır ağır geri dönerler. Bu dönüş sırasında sevgili hasreti güya her saniye artan bir şiddetle yükselir, çekicilik büyür. Gittikçe ışık ve sıcaklığı artıran bir hızla, ateş saçan bir aşkla uzayları yırtarak, yakarak sevgililerinin yakınlarına koşarlar, koşarlar güneşe en yakın noktaya gelirler. Bunlardan bazıları güneşteki atmosfere kadar yaklaşırlar. Adeta alevlerine sürtünecek kadar sokulur, bu yaklaşmayla sanki hasretlerini giderdikten sonra gene o uzun uzay yoluna atılırlar. Gene güneş gezegenlerinin birer birer yörüngelerinden atlayarak, güneş hükümetinin son sınır bekçisi olan Neptün'ün yörüngesinden çıkarak salt boşluğa dalarlar. Açılırlar, açılırlar. Yörüngelerinin en uzak noktalarına ulaştıkları zaman güneşin manyetizması gene bunları birer birer o ihtişam ve sevgi yakınlığına çağırır. Kuyruğuyla bize dokunacağı söylentileri çıkan Halley yıldızı 1835 yılında yani bundan 75 yıl önce gene güneşin yakınından yörüngesinin en yakın noktası olan o sevgi mıntıkası noktasından geçmiştir. Gökyüzüne ait kayıtlara göre Halley'in güneş çevresinde her 75 yılda bir tam devir yaptığı anlaşılıyor. Bu sırada izleyici hanımlar arasında bir gürültü kopar. İrfan Bey susar, kulak verir. Şu şamatayı işitir. Aman sus alık kadın. Ben niye olayım sensin alık. İkinizin de onar paralık aklınız yok. Kesin sesinizi dinleyelim. Bakalım bey daha neler söyleyecek. Aa burasını hamama çevirdiniz. Konferansı mı dinleyeceğiz sizi mi? Bey anlattı anlattı tam kuyruğa geldi. Artık patladınız duramazsınız. Öyle kardeş öyle. Tam kuyruğu dünyaya çarpacağı zaman patırtıyı kopardılar. Merak etmeyiniz canım. Böyle lakırdılarla değil, küçük tövbede mi yoksa aralıkta mı gelip çarpacakmış? O zaman doya doya seyredersiniz. Biz bir söyledikse siz 10 söylüyorsunuz. Dünyanın yuvarlak olduğuna, bu uzayın içinde top gibi dolaştığına Halime Hanım'ın bir türlü aklı ermiyor da onu erdirmeye çalışıyorum. Onun aklı ermiyor da bakalım seninki eriyor mu? Ben o kadar alık mıyım? Niçin ermeyecekmiş? Öyleyse anlat bakalım. Madem ki bu dünya yuvarlakmış, akşam sabah fırıldak gibi dönüyoruz da biz sokağa çıktığımız zaman niçin yuvarlanıp denize düşmüyoruz? Bu kadar çocuklara, köpek yavrularına neden bir şey olmuyor? Yaradan Mevla koruyor da onun için. Sen sus hanım, ben sana sormuyorum. Nafile gürültü etmeyiniz, ne deseler hemen inanıverirsiniz. Hiç Erenköy tarafına gittiniz mi? Koskoca ovalar, kırlar, göz alabildiği kadar denizler. İşte dünya o değil mi? Bunun neresi yuvarlakmış? Gözüme mi inanayım size mi? Aa, yuvarlaktır elmasım, yuvarlak. Erenköy'üne kadar ne gidiyorsun? Ne hacet? Aksaray'dan tramvaya bindiniz. Beyazıt'a kadar o koca yokuşları çıktıktan sonra bir düzlük gelir. Çarşı kapısını geçiniz, türbeden aşağıya bir iniş başlar. Ah işte yüz yuvarlak. Hiçbiriniz gereği gibi anlayamamışsınız. Biz anlayamamışsak anlat bakalım. Yuvarlağın üstünden niçin yere düşmüyoruz? Aa, ondan kolay ne var? Hadi söyle. Hiç karpuzun kavunun üstünde karınca gezindiğini görmediniz mi? Aa, öyle ya, öyle ya, doğru. Duvarda, tavanda tahta kuruları nasıl düşmeden geziyorlar? Bizim köşkte asılı yeni dünyanın üzerinde böceklerin her türlüsü geziniyor. Niçin aşağıya düşmüyorlar? Aa, bu nasıl lakırdı? Tahta kurusu karınca başka, insan başka. Tahta kurusu gezinir ama biz tavanda yürüyebilir miyiz İlahi Hanım? Tahta kurusuna o kör olasıcıyı söylemeyiniz. Bizim vefadaki evde o kadar çoktu ki çamaşır ipinin üstünde cambaz gibi gezinirlerdi. Ya pire pire? O daha marifetlidir. Sabahleyin yorganın üstünden tutmaya uğraşırken insanın parmaklarının arasından kurtulursa ta alnına kadar hoplar. Pek atiktir. Ya öteki, hangisi? Bit. Aman o musibeti söyleme. O miskin mundarı aklıma getirme. Nasıl miskin? Bir topalı yedi mahalleyi dolaşırmış. Frengistan'da pireyi arabaya koşarlarmış, dayım söyledi. İşit de inanma. Hiç o mini mini hayvan araba çekebilir mi? Arabaya deyip de koskocaman jandona koymazlarmış ya. Onun da kendine göre küçücük arabası varmış. Parayla ona buna seyrettirirlermiş. Maymunların nota ile çalgı çaldıklarını işittim de ama bunu duymadımdı. Ya bir ayı şehirde bir güzel kıza aşık olmuş. Gazetede onu okumadınız mı? Hay sen sakla Rabbim. Ayıdan pek korkarım. Ayının çingeneyle homur homur güreştiğini seyretmedin mi hiç? Nesini seyredeyim? Benim ödüm kopar ayıdan. Ayı için şebeğin amcasıymış derler. Aman nesi olursa olsun hoşlanmam. A ben şebeği pek severim. Ne kadar maskaradır. Hele o cepkinini, püsküllü takkesini giyip de aynaya baktığı vakit gülmekten kırar geçirir. İrfan Bey bir zaman konferansını tatil etti. Karpuzdan pireye, pireden ayıya sözü aktarıp acayip bir mantık hafifliğiyle dünyanın yuvarlaklığının lehine, aleyhine fikir yürüten hanımların yargılarındaki saflığa kurak veriyordu. Bu tarafta şebeğin ayıyla akrabalığı bahsi kızışırken biraz ötede 3-4 genç kız arasında daha ateşli bir konuşma konusu açılmıştı. Kuyruklu yıldız bu dünyaya çarparken sen şevkiyle ne yapacaksın? Bilmem, herkes ne yapacaksa ben de onu yapacağım. Öyle günde birbirinizden ayrılmak olur mu? Ne yapayım, eve mi alayım? Annem babam görürse sonra bana ne derler? Kim görürse görsün, kıyamet kopacak olduktan sonra insanın sevgilisiyle beraber bulunması gerekmez mi? O bir tarafta, sen başka bir tarafta öleceğinize ruhunuzu bir yerde teslim edersiniz. Ama sus, içim fena oluyor. Ölmesin Şevkiciğime, yazık değil mi? O gece beraber bulunmamızı rica ederek tayyar bana haber gönderdi. Ben de mümkün değildir diye cevap verdim. Sonra gene o gece ben cumbanızın altından bir yere ayrılmam, orada ölürüm diye bir mektup geldi. Tayyardan gelen mektupları nereye saklıyorsun kardeş? Yeni gelenleri yattığım odadaki perde kornişinin içine. Çünkü herkes uyuduktan sonra ben onları oradan alırım, okurum, okurum, okurum. Kornişin içinde birçok mektup birikirse bizim sandık odasında bir tahta aralığı var. Oraya tıkıyorum. Geçen de birkaç tanesini fare çekmiş. Daha uygun bir yer bulursam oraya kaldıracağım. Ay ne kadar tehlikeli. Ya birinin eline geçiverirse? Geçsin, zararı yok. Tayyar imza koymaz. Benim adım da yazılı değildir. Bana olduğu nereden belli olacak? O gene bellidir kardeş. Tayyar sana ta okula gidip geldiğin zamandan beri mektup yazardı. İşittiğime göre ona teyzesinin kızını vereceklermiş. Çok uğraşıyorlar ama almaz ki, biz birbirimize söz verdik. Ananız babanız sizi birbirinize vermedikten sonra sizin söyleşmeniz kaç para eder? Niçin para etmesin? Kocaya annem varacak değil ya, ben varacağım. Allah rahmet eylesin, bana büyük dayım anlatırdı. Birbirini almazdan önce babam da annemle böyle mektuplaşırlarmış. Onlar mektuplaşırlar da kızlarının mektuplaştığını izlemezler. Tuhaf şey. Seninkiyle hala barışmadın mı? Barışmayacağım. İyice üzülsün de ondan sonra. Yazıktır. Yıldız çarpmadan barışınız da bari, birbirinize dargın gitmeyiniz. Salim Bey'den aldığın mektupları sen nereye saklıyorsun? Benimkilerde hiç tehlike yoktur. Neden? Bilmez misin? Ben okuldan beri şifre kullanırım. Ne olduğunu ikimizden başkası anlamaz ki. Biz de epeyce zaman şifre kullandık ama aceleye geldiği zaman şifre düzenlemek pek zor oluyor. Şimdi pek gizli şeyler yazmak gerektikçe şifreyi yazıyoruz. Kardeş sen bir şey söylemiyorsun. Seninkinden ne haber? Geçen günü annemle beraber çarşıya gitmiştik. Orada gördüm. Arkamıza takıldı. Ha gelir ha gelir. Git diye işaret ederim, gitmez. Annem anlayacak diye ödüm kopar. Ne korkular heyecanlar geçirdim. Kuyruklu yıldız için ne diyor? Ben sağken hiç korkma. Vücudumu siper ederim. 80 kuyruklu yıldız da olsa sana bir zarar veremez diyor. Sen de bu zevzekliklere inanıyor musun? İnanayım, inanmayayım. Bilmem, kalbime bir kuvvet geliyor. Kız çılgın. Dünyaya kuyruklu çarptıktan sonra senin sıska ratip sana nasıl siper olabilir? Niçin sıska olsun? Seninki de malağa benziyor. Geçenlerde kolacıda yakalığını görmedin mi? Tamam, 42 numara değil miydi? Erkek dediğin öyle vücutlu olmalıdır. İnce vücut makbuldür. Kime istersen sor. Gönül kimi severse güzel odur. Bunun için yok yere zıtlaşmayınız. Kuzguna yavrusu hoş gelirmiş. Allah herkesinkini kendine bağışlasın. Aa, duydunuz mu? Remzi haftaya gelin oluyormuş. Kime varıyor? Bir doktora. Pek şaştım. O yahni yanak kız da koca buldu. Hem hepimizden önce o peltek Remzi'ye karşısındakinin yüzüne tükürük saçmadan iki lakırdı söyleyemez. Öylelerinin kocadan talihi oluyor. Babasının liraları var da onun için. Bedriye Hanım bir köşede oturan Emeti Hanım'ın yanına sokularak konferansı dinlemekten ziyade kendi fısıltılarıyla vakit geçiren bu tazeleri parmağıyla işaret ederek sordu. Emeti Hanımcığım, bu kızlar böyle fıkır fıkır ne konuşuyorlar? A ilahi evladım, ne konuşacaklar? Söyleştikleri ya aşıktır ya koca. Kıyametler kopsa onlar başka şey düşünmezler. Onlar öyle kuyrukludan filan korkacak soylardan değil. Geçen gün Mebrure'yi işitmedin mi? Ah, kuyruklu gelse de kuyruğunu okşasak demiyor muydu? Çatacak yıldızı Van kedisinden de beter ettiler. Bu sırada yeniden sohbete koyulan hanımları İrfan güç bela susturarak gene başladı. Bu defa dinleyici hanımları iyice korkutmaya karar vermişti. Hanımlar, size gökyüzünü ve içinde dolaşan güneşleri, gezegenleri birazcık anlattım. Bunların hemen hepsi uzayda belli hareketlere uyarak giderler. Ama tabiatın maksadı da bazı engellere uğrayarak hedefe varmayabilir. Daha açık söyleyeyim. Şu geçirdiğimiz hayatta adına kaza dediğimiz bir kötü tesadüf vardır ki bunun hafif ağır acısına uğramamış hemen hemen kimse yok gibidir. Bu kazanın bazen uzaylarda da hükmünü yürütmesi uzak bir ihtimal değildir. Bakınız, size bunu biraz açıklayayım. Yer yuvarlağına gökten pek çok taş yağmaktadır. Bu taşlar nereden geliyor? Bunların içinde birkaç gramdan tutunuz da binlerce kilo ağırlığında irileri de vardır. Bu taşlar üzerimize daima dökülen bir çeşit uzay tozu, yani gökten dökülen toz demektir. Moda ve yeniliğe karşı bulunan bazı yaşlı hanımların gençlere kızıp da artık pek azdınız, başımıza taş yağacak demeleri her bakımdan yabana atılacak bir söz değildir. Gökten üzerimize daima taş dökülüyor. Bu olmuş bir iş ama bu taş yağmuru dünyada moda değil. Belki hiç kimse mevcut olmadığı zamanlarda da sürüp gidiyordu. Büyük büyük gök boşluğu olaylarıyla bu dünyanın ufak tefek aşağılık olayları arasında bir bağlantı aramak pek gülünç ve saçma bir hal olur. İnsanların çoğu kainatın yüceliğine nispetle kendi küçüklüklerini, adeta hiçliklerini görebilecek görüş açıklığına ve kesinliğe sahip olmaktan çok uzaktır. Ta insanlığın başlangıcından beri halkın dilinde kökleşmiş böyle masallara daha 4 günlük sayılan ilim ve fen gerçekleri üstün gelemiyor. İnsanlar saçma inançlardan uzaklaşıp ne kadar az aldanırlarsa insanlık şereflerine o kadar yaklaşmış olurlar. Havadan yeryüzüne pek çok taş dökülüyor. Ama dünyamızın genişliği ve hele 1/4 kısmının denizlerden meydana gelmiş olması dolayısıyla bu düşen taşlardan çoğunu göremiyoruz. Bu taşlardan düştüğü resmen incelenip en önce yazıya geçirileni 1803 yılı Nisan'ının 26. günü Fransa'da Aigle'de düşenidir ki İlimler Akademisi'nde bir takım ilmi incelemelere ve tartışmalara sebep olmuştur. Parisli Nebatat bahçesinde tarih ve düşüş yerleri tespit edilmiş bulunan bu çeşitten 80'den ziyade taş vardır. Her suçluyu lanetlemek ve cezalandırmak için gökten başına bir taş düşmesi manevi bir gereksinme olaydı. Hiçbir memlekette cinayet mahkemeleri kurmaya lüzum kalmazdı. Ama yazık ki gökten düşen taşların, yıldırımların cezalandırılması gereken, ortadan kaldırılması şart olan varlıklara dokunmayarak insandan hayvandan bir takım suçsuzları öldürdüğü görülüyor. Astronomlardan Arago'nun haber verdiğine göre 1674 yılında bir geminin güvertesine yanar bir kitle halinde böyle bir taş düşerek tayfadan ikisini ezmiştir. Bu gök taşının o gemiye düşüş saatinde o iki gemiciden başka dünyada ezilmeyi hak etmiş kim bilir ne melunlar vardı. Gökten taş düşmesiyle ölümler ve hatta yangınlar çıktığı ilgili kitaplarda yazılıdır. Bu taşlar nereden geliyor? Bu konuda eskimiş birkaç teori var. Dünyamızın yanardağ kraterlerinden fırlayan taşların bu yoldan döndüklerine ihtimal verenler olmuş. Bunların aydan döküldüğünü söyleyenler bulunmuş. Gerçekten ziyade hayale yakın böyle söylentiler çok ama bu söylentilerin içinde ilme ve akla en uygun görülenleri bunların uzayda dağılmış başka gezegenlerden gelme parçalar, döküntüler olduğu hakkındaki son faraziye ve teorilerdir. Demek ki uzayda parçalanmış, dağılmış başka dünyaların enkazları dolaşıyor. Bu dünyalar bizimki gibi besbelli birçok canlının doğum yeri olmuşken Şimdi tuzla buz olmuşlar. Eski bir alemin tozları gibi yeni düştükleri yörünge üzerinde dolaşıp duruyorlar. Bu parçalanmış alemler kuyruklu yıldızlarla çarpışarak mı böyle yok oldular? Bu çeşitten bir tehlike, bir kötü son, yer yuvarlağı içinde düşünülebilir. Bu kırıntıların incelenmesinde bunlardan bazılarının bizim güneş sistemimizin dışından, yani başka güneş sistemlerinden geldiklerine ihtimal verdirecek izlere bile rastlanıyor. Acaba dünyaların ölümü nasıl olur? Olgun yaşın sonuna varmakla mı, yoksa bunlardan gençlik çağlarında arızaya uğrayarak kazara ölenleri de var mıdır? Kazanın nasıl olacağı biliniyor mu? Hangi bir canlı yaratığın ölüm vakti kesin olarak söylenebilir? Şu düştüğünüz aşağılık insan hayatı içinde ömür devresini tamamıyla geçiren kaç yaratığa rastlıyoruz? Memleketimizde mezar taşlarına gömülenlerin doğum tarihlerini eklemek de adet olsaydı, 70'e 80'e varanların azlığını görerek üzüntümüz artardı. Hayat sayısız can düşmanlarına aralıksız karşı konularak sürdürülen pek ince bir geçittir. Hayat hayatı yiyerek, yok ederek kendini devam ettiriyor. Biz yaşamak için başka hayatlardan gıda alarak, onları kendimize sindirerek kendimize çeviriyoruz. Başka hayatlar da aynen bizi yutmaya uğraşıyorlar. Etten, kemikten yaratılmış şu aciz vücutlarımızın ne kadar zararlı, tehlikeli mikroplara yiyecek olmak istidadı taşıdığını, vücut makinesi dediğimiz ve bir saat gibi tıkır tıkır işleyen iç aletlerimizin ne kadar ufak arızalarla çarpmaktan kalmak tehlikesinde olduğunu bilsek, belki bir an ferah nefes almaya bile korkardık. Her an durma tehlikesi bulunan bu karışık makine bereket versin ki nasıl işlediğinden haberimiz olmadan yürüyüp gidiyor. Kendinden zayıfını yutma tabiat kaidesi en ufak mikroplardan en büyük ve hatta en yüksek yaratıklara kadar yürürlükte. Toplumlar, devletler, hükümetler de böyle. Bir devlet adaletin harfi harfine fiilen kefili olmak için mahkemeler açıyor, kanunlar yapıyor. Komşusundan bir tavuk çalan bir fakiri bir açı suçluyor ama kendisinden küçük veya kuvvetsiz komşu bir hükümeti yutmak ve memleketine katma hırsından, adalete aykırı düşüncesinden bir türlü kendisini kurtaramıyor. İnsan işlerindeki bu gariplik bazen o derecelere varıyor ki, hakla haksızlığın, adaletli iş görmekle hırsızlığın, zorbalığın sınırlarının nerelerde başlayıp nerelerde bittiğini kestirmekten insan aciz kalıyor. Bu ana kadar gördüğümüz örneklere bakılırsa, hakkı kuvvetin doğurduğu anlaşılıyor. Kuvvetli olan haklı oluyor. O derece ki acizlere, zayıflara hakkı en kuvvetli olan dağıtıyor. Kuvvetlinin fikri hak oluyor.